Saraydan Sofraya. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türk mutfak tarihinin önemli bir evresini oluşturan Osmanlı mutfağını ve Osmanlı dönemindeki yeme içme kültürünü anlattığımız Saraydan Sofraya programına hoş geldiniz. Saraydan Sofraya programında son birkaç haftadır Osmanlı Sarayı'ndaki mutfak kompleksi olarak tanımlayabileceğimiz Matbah-ı Amire'yi anlattık sizlere. Başta padişah ve yakın çevresi olmak üzere her gün yüzlerce, hatta kimi zaman binlerce kişiye yemek hazırlanıyordu bu komplekste. Yemek hazırlamakta kullanılan malzemelerin temini, yani sarayın iaşesi de başlı başına bir işti. Saraydan Sofraya da bugün işte bu konuyu ele alacağız. Topkapı Sarayı'nın iaşesiyle ilgili detayları sürekli program konuğumuz Doçent Doktor Menekşe Cömert anlatıyor.
Topkapı Sarayı Osmanlı padişahı ve diğer hanedan mensuplarının ikamet yeri ve aynı zamanda da devlet idaresinin merkezi konumunda bulunuyor. Bu sebepten dolayı Topkapı Sarayı'nın bu öneminden dolayı iaşe işine de oldukça önem veriliyor. Aynı zamanda geniş de bir organizasyon gerekliliğini ortaya koyuyordu. Mutfak emini bu organizasyonu yürütmekte olan görevli kişiydi. Aynı zamanda kilerciler, helvacılar ve diğer kimi hizmet grupları da hem İstanbul piyasasından hem de taşradan gıda maddesi tedariği sürecinde rol alıyorlardı. Önemli bir iş olmasından yola çıkarak iaşe sürecinde aslında bazı dönemlerde sadrazam ve padişah da bu sürecin içerisine dahil oluyor ve sürecin sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlıyorlardı. Sarayın iaşesi için seçilen kaliteli ürünlerin bazıları yetiştiği bölgeyle özdeşleşmiş oluyor. Yani o yörede, o bölgede en iyi ürün, en kaliteli ürün nereden çıkıyorsa oradan temini yoluna gidiliyor. Ve saraya iaşe temininde birinci kriter kalite olduğu için nakliye maliyetlerine de bakılmazsızın her ürünün en iyi nerede yetişiyorsa oradan temin edilmesine çalışılıyor. Bu kapsamda baktığımız zaman da mesela Diyarbakır'dan üzüm, Mardin'den erik, Osmancık'tan turşu, Amasya'dan elma, işte Eflak ve Boğdan'dan bal, tuz, taşıma maliyetlerinin çok yüksek olmasına rağmen sürekli talep edilen mallar o dönem içerisinde olduğu gözüküyor. Büyük miktarlarda alımı yapılacak olan mallar için de alım öncesinde genellikle bir numune isteniyor. Ve böylelikle de gelecek malın kalitesi garantiye alınmış oluyor. Öncesinde bir tadımı yapılıyor, işte kontrolü yapılıyor. Ondan sonrasında da siparişi verilebiliyor. Yine mamul mallar içinde imalatı yapılan yerlere nasıl bir mal istendiğinin somut göstergesi ortaya çıkarılıyor. Ve bunun için yine bir numune gönderiliyor ve ona bağlı olarak da mamul malların da tedariği sağlanmış oluyor. Sarayın iaşesi İstanbul piyasasından ve İstanbul dışındaki bölgelerden, yani taşradan olmak üzere aslında iki şekilde karşılanıyor. İstanbul ve yakın çevresinden satın alınan malların temin şekli için mübayağı diye isimlendiriliyor. Taşradan tedarik edilenler için ise havale tabirinin kullanıldığı gözüküyor. Şimdi mübayağı nedir diye bakacak olursak da aslında mübayağı alımın bütün safhalarının merkezden organize edilip denetlendiği, doğrudan yapılan bir alım şekli. Havale ise mal teminine yönelik olarak yükümlülüğün yerel yöneticilere bırakıldığı yapının adı diye tanımlanıyor. Saray içerisinde dayanıksız gıda mallarının, yani dayanıksız gıda malı dediğimiz işte nedir? Taze sebzelerdir, meyvelerdir, et ve süt ürünleridir. Bunların tamamı, diğer besin maddelerinin de önemli bir kısmının İstanbul piyasasından karşılandığı gözüküyor. Müzik Şimdi İstanbul piyasasından alınan mallar şehrin pazarlarından tedarik ediliyor. Kapanlarından, işte bakkallardan, civarda bulunan köylerdeki bir kısım üreticilerden veya belli şahıslar üzerinden temin ediliyor. Kapanlar diye adlandırılan bölüm özellikle zahire türünden ihtiyaç maddelerinin toplam olarak alınıp satıldığı yerlerdir. Genellikle limanlarda bulunan bu kapanlara çeşitli isimler veriliyor. İşte un kapanı deniyor, yağ kapanı, bal kapanı gibi. Ve büyük miktarlardaki mallar esnafa toptan fiyatına buralarda satılıyor. Yine bahsettiğimiz gibi şehir pazarları diğer bir alım yeri. Pazar alımları da en belirgin olarak örnek verecek olursak 17. yüzyıl başlarına kadar sarayın tavuk ihtiyacının karşılandığı tavuk pazarlarını örnek olarak verebiliriz. Bir diğeri bakkallar, yine İstanbul piyasasındaki alımların yapıldığı bir diğer yer. Zamanın bakkalları işte sade yağdır, zeytinyağdır, baldır, pirinçtir gibi bir takım malların satıldığı dükkanlar oluyor. Şehirdeki bakkal esnafının matbaa amireye mal verme yükümlülüğü de bulunuyor. Alım yapılan yerlerin bir diğeri de hassa bahçeleri olarak isimlendiriliyor ki sarayın ihtiyaç duyduğu yaş sebzeler ve meyveler şehir pazarlarından veya doğrudan üreticiden alınabildiği gibi bir kısmı da bu hassa bahçeleri diye adlandırılan yerlerden temin ediliyordu. Bostancıbaşı'nın nezaretinde binlerce bostancının çalıştığı bu bahçelerde sebze meyve yetiştiriliyor. Aynı zamanda burada yetiştirilmiş olan sebze ve meyveler saray mutfağının bir kısım ihtiyaçları karşılanıyor. Bir kısmı da şehir esnafına satılarak padişahın günlük giderleri bunlar üzerinden karşılanıyordu. Saray bahçelerinde sarayın tüketimine sunulan pek çok ürünler oluyordu. İşte neydi bunlar? Meyvelerin büyük bir çoğunluğu, işte sebzelerin büyük bir kısmı, bununla birlikte çeşitli çiçekler gibi. Hassa bahçelerinden bunların birçoğu, bu malların birçoğu temin ediliyordu. Hassa bahçelerinden yapılan tedariğin yanında doğrudan üreticiden de tabii ki yine sebzelerin alındığı da oluyordu. Bununla birlikte İstanbul'a yakın çevrede bulunan sarayın ihtiyacına tahsis edilmiş olan bir takım köyler de bulunuyordu. Buralardan da saray için gereksinimler karşılıyordu. Örneğin Üsküdar kazasına bağlı olan işte Kadıköy'dür, Maltepe'dir, Kartal'dır, Pendik'tir. Burada bulunan bu köylerde bulunan üreticiler ürünlerini kendi kayıklarıyla sebzehaneye getiriyorlar ve her salı da buradan paralarını temin ediyorlardı. İstanbul piyasasından alım yapılan bir başka alanda saray mutfağına bağlı mandıralar oluyordu. Mandıralardan da süt ve süt ürünleri tedarik edilmekteydi. Pazarlardan alındığı tespit edilen bu mallar dayanıksız olduğu için saraya günlük olarak getiriliyordu ve kısa sürede de bunların tüketiminin yapılması sağlanıyordu. İstanbul piyasasından alınan mallara topluca bakıldığı zaman işte taze meyveler, sebzeler olabiliyor, işte süt ve süt ürünleri olabiliyor, bir kısım kanatlı hayvanlar olabiliyor ve bunların geri kalan kısmındakilerin de taşradan tedarik edildiği söylenebilir. Bununla birlikte hem taşradan hem İstanbul piyasasından tedarik edilmiş olan bir takım ürünler olabilir. Bununla birlikte hani bu hem taşra hem İstanbul piyasasından tedarik edilmiş ürünler içerisinde işte hububatlar yer alıyor, işte hayvansal ürünler yer alıyor. İşte bununla birlikte nohuttur, bakladır, mercimektir, çeşitli temizlik malzemeleridir. Bunların bir kısmı hem İstanbul piyasasından karşılanıyordu hem de taşra teşkilatlarından karşılanıyordu. Bununla birlikte İstanbul piyasasından ayrıca saray mutfağı ve bağlı kuruluşlarda kullanılmak üzere çeşitli kaplar, kacaklar, mutfak eşyaları, sofra malzemeleri de temin ediliyordu. Tedarik edilen mallar için de ödemeler merkezi hazineden veya merkezi hazineye bağlı taşrada bir gelir kaleminden yapılabiliyordu. Ama söylediğimiz gibi gerçekten hem tedarik edilen mal kalemlerinin fazlalığı ve özellikle de tercih edilen ürünlerin kaliteli olması ve bunların yetiştirildiği, bulunduğu bölgeden temin ediliyor olması da gerçekten geniş bir organizasyon gerekliliğini ortaya çıkarıyordu.
XV. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi ve padişahların ikametgahı olan Topkapı Sarayı'nın iaşesiyle ilgili bilgileri Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Menekşe Cömert'ten dinledik. Saraydan Sofraya programında şimdi de sıra geldi müziğe. Biliyorsunuz bu programda bir yandan Osmanlı mutfağının inceliklerinden söz ederken bir yandan da bestekar padişahlarımızın eserlerinden örnekler sunuyoruz. Bugün programımızda Sultan 3. Selim'in bir eserine yer vereceğiz. 3. Selim bestekar sultanların içinde belki de en bilinenidir. 1789'dan 1807'ye kadar 18 yıl Osmanlı İmparatorluğu'na hükümdarlık yapmış olan 3. Selim, bestekarlığının yanı sıra şair ve hattat olarak da tarihe geçmiş, müzik uzmanlarının üstün yetenekli olarak nitelendirdiği bir isim. Günümüze pek çok bestesi ulaşmış bu sanatkar padişahımızdan bugün sizler için Buselik makamında bir eser seçtik. Bir pür cefa hoş dilberdir. Bestesinin yanı sıra güftesi de Sultan 3. Selim'e ait olan bu eseri Mehmet Şafak seslendiriyor.
Yaram.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'de Saraydan Sofraya programını dinliyorsunuz. Osmanlı dönemine ait yeme içme kültürünü anlatıyoruz bu programda. Bir yandan da Osmanlı saray müziğinden örnekler sunup Osmanlı mutfağından yemek tarifleri paylaşıyoruz sizlerle. Az önce bestesi ve güftesi Sultan 3. Selim'e ait bir eserle sözümüze ara vermiştik. Şimdi de sırada saray mutfağından vereceğimiz bir yemek tarifi var. Bugün 2003 yılında kaybettiğimiz ünlü gurme ve yemek kültürü yazarı Tuğrul Şavkay'ın Osmanlı Mutfağı adlı kitabından bir hamur işi tarifi seçtik sizler için. Daha önce verdiğimiz tariflerle karşılaştırınca hazırlaması oldukça kolay görünen bu yiyeceğin adı vetrika. Vetrika pişirmek için önce malzemelerimizi sayalım dilerseniz. Öyle çok fazla ve değişik malzeme de gerekmiyor zaten. Evinizde her zaman bulunan malzemelerle yapılabilecek bir yiyecek vetrika. Gereken malzemeler 600 gram un, 250 ml su, 5 adet yumurta, 300 gram tereyağı, 350 gram beyaz peynir ya da kavrulmuş kıyma ve tuz. Sıra geldi vetrikayı pişirmeye. Öncelikle tereyağını tencerede eritin. Yağ ısınınca unu ve tuzu katıp sürekli karıştırarak 1-2 dakika kavurun. Kavrulmuş una azar azar suyu ekleyip karıştırarak sertçe bir hamur elde edin. Hamur tencerenin kenarına yapışmaz ve tencerede kolay çevrilir hale gelince ateşten alın. Karıştırmayı sürdürerek hamuru ılıtın. Bu arada fırınınızı 180 dereceye getirip ısıtın. Hamur ılınınca yumurtaları birer birer ekleyerek hamura yedirin. Lokma hamuru kıvamına gelince bir fırın tepsisini yağlayın ve hamuru lokmalar halinde koparıp yuvarlayarak tepsiye dizin. Ortalarını parmağınızla bastırarak çukurlaştırın. Tepsiyi fırına sürüp yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Vetrikaları fırından alıp ortalarına peynir, kavrulmuş kıyma ya da marmelat koyarak servis yapın. Afiyet olsun. Osmanlı mutfağından verdiğimiz vetrika tarifiyle bugün de Saraydan Sofraya programının sonuna geldik. Programımızı tekrar dinlemek isterseniz www.turkiyeninsesiradyosu.com adresindeki podcast sayfasından istediğiniz zaman Saraydan Sofraya'yı dinleyebilirsiniz. Ayrıca programla ilgili görüş ve önerilerinizi saraydansofraya@trt.net.tr adresine yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Haftaya Saraydan Sofraya'nın yeni bir bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Saraydan Sofraya programını dinlediniz. Programı Özlem Yalçın hazırladı, Burcu Aydemir sundu.